Bismillahirrahmanirrahim. Varlığın yasası bölümüne geldik. Bütün kainatta Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu bir takım kanunlar var. Yer çekimi kanunu gibi tabiatta var olan fizik kanunları var ve bu kanunları bilmediğimiz zaman tabiatta hakim olabilmemiz de mümkün değil. Yani kanunları bilmemiz gerekiyor. Allah'ın kainata koymuş olduğu kanunları gibi aynı zamanda toplumlar içinde koymuş olduğu kanunları var. İnsan tabiata konulmuş olan kanunlara uymak zorunda. Yoksa başarılı olamaz, tabiata hakim olamaz. Tabiatta istediklerini gerçekleştiremez. Yani bir çiftçi toprakla ilgili Allah'ın koymuş olduğu yasaları bilmezse toprağa hakim olamaz ve başarılı olamaz. Aynen öyle. Toplumlar için Allah'ın koymuş olduğu yasaları da bilmezsek gene başarılı olamayız. Toplumsal bir takım faaliyetler, hayırlı istikamette değişiklikler gerçekleştirmek isteyenler bir yere varamazlar Allah'ın toplumlara koymuş olduğu kanunları bilmeden. Şimdi Allah'ın böyle kainata koyduğu kanunlar var. Bizim fıtratımıza yerleştirdiği kanunlar var. Bu tabiata konulmuş olan kanunlar ile varlığımıza, fıtratımıza konulmuş olan kanunlar, bunlar aslında birbiriyle uyum halindedir. Çünkü her ikisini yaratan da Allah'tır. Dolayısıyla her doğan İslam fıtratı üzere doğar buyurmuş Efendimiz. İslam fıtratı da sonuçta Allah'ın kanunudur. Yani her doğan aslında İslam'a uygun ve İslam'a temayüllü, İslam'a kabiliyetli bir şekilde dünyaya gelmektedir. Yalnız insanoğlu zaman içerisinde Efendimizin buyurduğu gibi her doğan İslam fıtratı üzere doğduğu halde sonra onu anası babası Yahudi, Mecusi veya Hristiyan yapar. Aynen öyle, herkesin fıtratında aslında Allah'ın koymuş olduğu bazı esaslar, kanunlar yürürlükte. Ama insan bunlara uymak istemezse bunları bozar. Doğru olan tabii ki nedir? Bizim tabiattaki kanunlara nasıl ki uyuyorsak, uymak zorundaysak, uymadığımız zaman tabiata hakim olamıyorsak, ona uyacağız ve o şekilde ona hakimiyet kuracağız ve bu şekilde dünyada mutlu bir hayat yaşayacağız. İstediğimizi yapacağız. Yani tabiat bize, biz tabiata teslim olursak tabiat bize teslim oluyor yani. Yani biz tabiattaki kanunlara uyduğumuz zaman Allah'ın kanunlarına göre tabiat işliyor. Yani yağmurun yağmasından tutun toprağın meyve vermesine kadar her şey Allah'ın koymuş olduğu esaslara göre işliyor. Biz de eğer kendimizi yani biz o kanunlara uyduğumuz zaman, o kanunlara teslim olduğumuzda, o zaman tabiat da bize teslim olmuş oluyor. Ve bize bol bol Allah tabiatla nimetlerini yağdırıyor üzerimize. Kurallarına göre davrandığımız için başarıyı nasip ediyor. Şimdi aynı şekilde demek ki başarılı olmanın sırrı tabiata konulmuş olan kanunları tespit etmek, ona göre de davranmaktır, çalışmaktır. O halde biz eğer kendimizi de böyle Allah'ın bütün kanunlarını uydurursak, başarı buradadır. O zaman tabiat ile bizim aramızda da bir çelişki de olmayacaktır, bir zıtlık da olmayacaktır. Yani çünkü tabiat Allah'ın koyduğu esaslar dahilinde çalışıyor. Biz de o aynı kaynaktan gelen esaslara göre davrandığımız zaman, hayatımızı ona göre tanzim ettiğimiz zaman, hem kendi içimizde bir barış yaşayacağız, hem toplumumuzla bir barış yaşayacağız. Toplum kendi içinde huzurlu olacak, barış içinde yaşayacak. Çünkü yasalara uygun davranıyor, Allah'ın yasalarına uygun davranıyor. Hem de tabiatla insan arasında bir zıtlaşma da olmayacak. Yani insan tabiatla zıtlaştığı zaman kaybeder. Akıntıya doğru kürek çekerseniz kaybedersiniz. Yani kazanmanız mümkün olmaz. O halde insana hükmeden kanunlar, insanın fıtratına yani hükmeden kanunlar aslında bütün kainata hükmeden kanunlar ile aynıdır. Kaynağı aynı kaynaktır. Yani Allah'tır. Bize hükmeden de, tabiata hükmeden de Allah'tır. Madem ki öyledir, o halde insan ister istemez o kanunlara uyduğu gibi Allah'ın insana koymuş olduğu, kitabıyla göndermiş olduğu kanunlara da isteyerek uyarsa, yani biz tabiata ister istemez uymak zorunda kalıyoruz. Allah bizi orada zorluyor yani. Ama dinde zorlamıyor. Yani tabiatta zorluyor. Ama dinde zorlamıyor. Fakat biz nasıl ki tabiata uymak zorunda kalıyoruz ve de iyi oluyor yani. Eğer biz tabiata kanun koymaya kalksaydık, şimdi bir tane domates bile herhalde çıkmazdı topraktan. Alt üst ederdik her şeyi. İnsanoğlu mesela en ufak bir müdahalede bulunuyor genlere, şuna buna, hormonlar falan filan. Ortalık bir sürü hormonlardan kaynaklanan hastalıklardan geçilmiyor. İnsan nereye müdahale etse bozuyor yani. İyi ki Allah öyle kanunlar koymuş ki tabiata, bizim müdahale etmemiz mümkün olmuyor onlara. İyi ki öyle olmuş yani. Nasıl ki bunu söylüyoruz, aynı şekilde Allah bize de kitabıyla öyle kanunlar koymuş ki onları bozmamak, onlara uymak lazımdır. Yoksa nasıl ki tabiata müdahale etseydik bozardık, aynı şekilde kitaba müdahale, hayatımıza başka kanunlar koyma, kitabın dışına çıkma, bu da insanı bozar. Yani kainatı idare eden, kainata kanun koyan Allah'ın insana kanun koymamış olması mümkün değil. Ve de tabiatla da uyum halinde mutlaka kanun koymuştur. Ve insan bu şekilde tabiatla da dost olmaktadır, kardeş olmaktadır. Hem toplum kendi içinde barışık olmaktadır. Çünkü fıtrata konulmuş olan kanunlar nasıl ki Allah'tandır, aynı şekilde bizim üzerimize konulmuş olan kanunlar da yine Allah'tan olursa uyum halinde olacaktır. Birisi Allah'tan, birisi bir başkasının kafasından, uyum olmayacaktır. Ya mesela tabiattaki kanunları Allah koyuyor, bizim fıtratımıza kanunları Allah koyuyor. Yani mesela elimiz diyelim ki bu kadar açılır mesela, ters istikamete dönmez. Mesela yer çekimi bizi çeker aşağı doğru gibi, dalak böyle çalışır, böbrek böyle çalışır. Bunlara da Allah kanunlar koymuş. İşte gerek tabiat kanunları, gerekse fıtratımıza yerleştirilmiş olan kanunlar, bunlara bir müdahale edildiği zaman bozuyor. İnsanoğlu onları bozuyor. İşte aynı bu kanunları koyan Allah bir de bizim hayatımıza kanunlar koyuyor. Şöyle yaşayın, böyle yaşamayın diyor. Burada da bir müdahale yaptığımız zaman bu sefer kendimizle çatışmalar başlıyor. Ahlakımız bozuluyor. Yani hem inanç hem ahlak bozuluyor. Ve bunun sonunda toplumda anarşi meydana geliyor. İnsan kendi kendiyle bile barışık olamıyor. Stres, can sıkıntısı, kendiyle barışık olmayan, toplumuyla barışık olmayan, ailesiyle barışık olmayan, dünyayla barışık olmayan, tabiatla barışık olmayan, tabiat düşmanı, insan düşmanı, hayvan düşmanı, bitki düşmanı, adalet düşmanı, ahlak düşmanı bir kitle meydana geliyor. Yani demek ki Kur'an'ın her bir cümlesi, her bir ayeti aslında o Allah'ın koymuş olduğu yasaları doğrulamaktadır ve o yasaları açıklamaktadır. Yani Kur'an'ın ayetleri tabiata ve insana konulmuş olan, fıtratımıza da yerleştirilmiş olan kanunlar açıklıyor. Yani biz bunlara uymadığımız zaman, kitaba uymadığımızda fıtratın da gereğini yapmamış oluyoruz. Çünkü biz fıtratımızı tanımıyoruz. Allah bize hükümler gönderiyor. O gönderdiği hükümler fıtratımıza da uygun. Aksi halde biz kendimiz kanun koyacağız. Kendimiz de kanun koyduk mu uygun olmayabiliyor. Fıtratımıza uymuyor. Bunun sonucunda ahlaksız bir nesil, cani bir nesil, hırsız bir nesil, eroinman bir nesil meydana geliyor. Yani insan hayatını Allah bu şekilde göndermiş olduğu kitabıyla, kanunlarıyla düzenliyor. Böyle bir yasa koyuyor. Ve bütün kainatta aynı kanunlar geçerli. Kainatta her bir mahlukta aynı kanunların eserlerini görebilirsiniz. Belki farklı farklı, mesela gül başka, karanfil başka, ağaç başka, balık başka, kedi başka, aslan kaplan başka, her bir hayvan başka, her bir cisim başka, taş başka, altın başka, elmas başka, ama böyle her şey farklı. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, şeytanlar, cinler, melekler, milyonlarca çeşit hayvan, bitki, hep çok farklı gibi görünse bile aslında hepsinde temel kanunların aynı olduğunu görebiliyoruz. Yani varlıkta hepsinde ortak olan temel kanunlar var. Bu tek bir ilahın olduğunu ispat etmek içindir. Tıpkı mesela diyelim ki bir fabrikadan 100 çeşit araba model çıkıyor ama hepsinin üzerinde fabrikanın markası var. Mesela diyelim Toyota yazıyor. Belki 100 çeşit Toyota çıkıyor ama hepsinde de o markayı, o amblemi görüyoruz. Bu ne demek? Onu gördüğümüz zaman ne anlıyoruz? Hepsi aynı fabrikanın ürünü. Bunu anlıyoruz. İşte Allah da böyle her mahlukuna aynı mühürle mühür basmış. Aynı mühürle mühürlemiş. Ve dikkatle bakıldığı zaman varlıkların hepsinde ana kanunların aynı olduğu görülür. Bütün ağaçlarda ana kanunlar aynı, bitkilerde, hatta hayvanlarda, insanlarda, hepsinde ortak olan birçok şey var. Büyüme şekilleri, hayvanların, mesela insanların dalakları, böbrekleri, gözleri, kulakları, bitkilerin aynı şekilde birçok ortak noktaları, bunların hepsi bütün varlıkta aynı kanunların geçerli olduğunu gösteriyor. Ve zaten öyle de olmasaydı bilim asla gelişmezdi. Mesela her bir insanın yapısı çok çok farklı olsaydı diğerinden, o zaman tıp doktorları hangi birini inceleyecek? Ama tüm insanların da geçerli olan kanunlar aynı. Tüm insanların böbreği, dalağı, ciğeri, kalbi aynı şekilde çalışıyor. Aynı kanunlara tabi. O yüzden bir tanesini incelediği zaman doktor, tıp talebesi bütün insanlarınkini anlayabiliyor. Eğer yani varlıkta böyle yasalar olmasaydı bilim de gelişmezdi. Ne coğrafya, ne biyoloji, ne tıp, ne astronomi, ne de diğer ilimler gelişmezlerdi. Her birisi ayrı ayrı olsaydı, tamamen her bir insan ayrı bir şekilde olsaydı, yani vücut yapısı aynı, ahlakları farklı, belki huyu farklı, belki her birinin kendine göre bir dünyası var ama aynı yasalara tabi olmak zorunda kalıyor ve bu bilimin de önünü açmıştır, onun gelişmesini de sağlamıştır. Ve öyle bir zat yasa koyması gerekiyor ki tabiata, tüm tabiatı tanıyan birisi olması lazım. Tabiatın bir kısmını tanımıyorsa o yasa koymamalı. Yani bütün parçalarını bilmeli. Mesela bir arabanın parçaları gibi. Bir parça diğer parçayla uyum halinde olmalı. Eğer bir parça diğeriyle uyum halinde değilse ona zarar bile verebilir. Yapılan araçlarda mesela bazen böyle sorunlar çıkabiliyor. Uyumsuzluk sorunları, ondan sonra tekrar değiştiriliyor. Demek ki öyle bir zat kanun koymalı ki bütün kainatı tanıyor olmalı. Yani mesela bir taksi yaparken, bir parçayı yaparken o parçayla alakalı bütün parçaları bilmeniz lazım. Çünkü onlar birbirine bağlı, etkiliyor birbirini. Ondan sonra hatta tüm arabayı bilmeniz lazım. Hatta insanları tanımanız lazım. Hatta insanların kaç kilo geldiğini yaklaşık olarak bilmeniz lazım. Hatta yolların nasıl olduğunu bilmeniz lazım. Bir çukura düştüğü zaman arabada ne gibi durumlar oluyor? Yollar nasıldır? Onu bilmeniz lazım. Çünkü yolların düzgünlüğü veya düzgün olmaması etkiliyor. Demek ki bir araç yaparken, bir parçayı yaparken bütün parçaları bilmek, hatta dünyayı bilmek dahi, kısmen dünyayı bile bilmek gerekiyor, yolları da bilmek gerekiyor. Dağ yolları ise ona göre yapmanız lazım aracınızı, değil mi? Yani tanklarla mesela taksiler bir mi? İşte mesela bir insanın diyelim ki gözüne karar verirken, gözünü yaparken birçok şey bilmeniz lazım. Tüm vücudu bir kere bilmeniz lazım. Çünkü vücudun etkisindedir yani göz. Beraber çalışıyorlar. Birçok şey birbirini etkiliyor. Hatta yani gözü yaparken dünyayı bilmeniz gerekiyor. Yani güneşi bilmeniz lazım. Güneşten gelen ışınlar hangi özelliklere sahip? O ışınlar göze nasıl zarar verir? Göz ne kadar hassas olmalı? Ne kadar olmamalı? Mesela kulak. Kulağı yaparken yani mesela çok hassas yapsanız insan çıldırır. Her şeyi duyarsa insan çıldırır. Her şeyi bilmeniz gerekiyor. Yani bir şey yaparken bütün varlıkları bilmeniz gerekiyor. Uygun yapmanız için. İşte bunu ancak Allah'ın gücü yeter. Ve insan taksi yapıyor diyeceksiniz. Evet, insanı yaratan Allah'tır. Allah öyle bir güzel yaratmış ki insanı. İnsan bilen neler yapıyor. O ilmi veren de yine Allah değil mi sonuçta? Ama insanın yaptığı şey yalnız insan için. O noktaya da dikkat edelim. Allah'ın yaptığı bir böcek yaratıyor. O böcek birçok varlıkla ilişki halinde. Tabiatta bir görevi var o böceğin. O görevini yapıyor. Yani o böceğe göre yaratıyor diğer hayvanları. Hepsinin birbiriyle uyumlu. Kim kimi yiyecek, kim kimi yiyemeyecek. Yani mesela geyik ne kadar çoğalmalı? Aslan ne kadar olmalı? Geyik ne kadar olmalı? Ağaç ne kadar olmalı? Ne kadar doğmalı? Kaç tane doğurmalı? Kaç tanesi ölmeli? Kaç tanesi kalmalı? Yani bir şeye karar verirken milyon, milyar, belki milyar kere milyar şeyi bilmek gerekiyor. Hakkıyla düzen kurabilmek için. Milyonlarca hayvan çeşidi yok mu? Bu hayvanların her birinden milyarlarca yok mu? Bu kadar bitkiler yok mu? Kaç milyon çeşit bitki? Bu kadar bitkilerin de her birinden milyarlarca yok mu? Ve güneş, ay, bunların hepsini bilmeden bir nizam kuramazsınız. Yapacağınız şey diğeriyle çelişir. Onu bozar. Bir denge kurabilmeniz için her şeyi bilmeniz gerekiyor. Buna insanın gücü yetmez. Bu olağanüstü bir ilim, sonsuz bir ilim ve kudret gerektiriyor. Madem ki şu anda da bir düzen var, demek ki sonsuz bir ilim sahibi, bir kudret sahibi nizam kurmuş. Böyle yasalar koymuş. Tabiata belirli yasalar koymuş. Onunla demek ki yapıyor. İnsanoğlu bütün kainatı kavrayamaz. Kendisini bile kavrayamıyor ki zaten. Hani her zaman söylüyoruz, Alex Carrel ne diyordu? Biz insanı tanımıyoruz. Bizim kurduğumuz medeniyet de insana uygun değil. İnsana zarar verdi bizim medeniyetimiz demiyor muydu? Demek ki yani itiraf ediyor. Batı medeniyetinin bilim adamlarından birisi. Bizim medeniyetimiz diyor zarar verdi insanoğluna. İnsanı tanımıyoruz. Aslında Alex Carrel orada insanı tanımadığımızı itiraf ediyor. Evet, dünya çapında bir bilim adamı, bunu söylemesi de güzel bir şey. Ama bence eksik söylemiş. Demeliydi ki biz insanı tanımıyoruz, doğru. Ama yalnız insanı mı? Biz aslında hiçbir şey tanımıyoruz. Bizim insana uygun bir medeniyet kurabilmemiz için yalnız insanı tanımamız da yetmez. Her şeyi tanımamız gerekir. Bütün varlığı tanımamız gerekir. Yani mesela taksi yaparken insanın oturacağı koltuğu yapmak için insanı tanımak lazım. Taksiyi tanımak yetmez değil mi? Diferansiyeli tanımak yetmez. Şanzımanı bilmek yetmez. İnsanı da tanımak lazım. Ondan sonra bu arabanın gideceği yolları tanımak lazım. Bir çukura düştüğü zaman meydana gelen basıncı, sarsıntıyı bilmek lazım. Ona göre sistem kuracaksın. Amortisörünü veya lastiklerini ona göre yapacaksın. Yani araba yapıyorsun ama aslında insanı da tanıman gerekiyor, yolları da tanıman gerekiyor, güneşin yolları ne kadar ısıttığını da bilmen gerekiyor. Öyle değil mi? Her şeyi bilmezsen insana uygun bir araba yapamazsın. Tabiata uygun da olması gerekiyor yani yaptığın arabanın. Mesela kaç dereceye kadar dayanır senin yaptığın araba? Her şeyi bilmen gerekiyor yani. İşte bu yalnızca bir araç için bilinmesi gerekenler ve o yüzden araçlarımız mükemmel olamıyor. Çünkü her şeyi bilemiyoruz. Her şeyi düşünemiyor insanoğlu. Her gün yeni bir şey daha düşünüyor, bir üst model araba çıkartıyor. Halbuki Allah'ın modelleri hiç değişmiyor. Allah aynı modeli hep yaratabiliyor, milyarlarca çeşit, ama yine model değişikliği de yok. Çünkü modeller hep uyumlu. Allah'ın modellerinde yani bir değişiklik gerekli değil. Çeşit çok da kendi kudretini göstermek istemiş. Ama model değişikliği yapmak zorunda değil. Çünkü modeller hepsi birbirle uyum halinde. Mesela diyelim ki bir böcek yaratmış. Mesela o böceğin uzun yıllar yaşaması gerektiği halde onu zayıf yaratmış. Mesela yanlış yaratmış, haşa olsaydı. Mesela bir başka böcek gelip onu hemen yiyor, bitiriyor. Ondan sonra o böcek dünyada kalmıyor. Ondan sonra o böcek yapması gereken görevi yapamıyor. Mesela diyelim ki Allah geyiklerin çok yaşamasını istiyor idi, ama aslanlar, kaplanlar yüzünden geyikler bitseydi o zaman ne olacaktı? Ama böyle bir şey yok. Hep uyumlu. Ne kadar geyik olması gerekiyorsa ona göre de aslan yaratıyor. Ona göre de kaplan yaratıyor. Ne kadar tilki olmasını istiyorsa ona göre fare yaratıyor. Tilkinin kaç tane doğurmasını istiyorsa ona göre fareyi o bölgede çoğaltıyor veya azaltıyor. Çünkü çok fare yediği zaman tilki çok doğururmuş. Yani Aleskar'ın dedikleri doğru ama eksik. Yani insanı tanımıyoruz diyor. Aslında biz tabiatı da tanımıyoruz ve tanıyamayız da zaten. Bütün mahlukatı bilmek, bütün incelikleriyle ve bunu bir insan bilmesi gerekiyor. Öyle bir insan olacak ki tüm varlıkları bilecek, tüm yasaları anlayacak, tüm yasaları anlayacak ve ona göre bir takım kanunlar vaz edecek, bir takım esaslar ortaya koyacak. Şöyle bir medeniyet kuralım diyecek. Zavallı Alex Carroll bunun için süper zeka insanları küçüklükten itibaren alıp eğitmemiz gerektiğini söyler, bunu çözüm olarak sunar. İnsana uygun bir medeniyet meydana getiremedik çünkü insanı tanımıyoruz. O yüzden süper zekaları bulup, Aristoları bulup diyor, onlara bütün bilgileri yüklemeliyiz. Çünkü bir Aristo'nun diyor kafasına sığmaz bu kadar bilgi. Hey garibim, bir Aristo değil milyar Aristo getirsen şu kainatı kafasına sığdıramazsın. Neden Aristo arıyorsun ki? Aristo'yu yaratan var, bütün mahlukatı yaratan var. Neden ondan almıyorsun medeniyetin esaslarını? Bütün kainatta bak nasıl bir sistem kurmuş. Sen hangi Ariston ve mürekkep Aristoların, hangi Aristolar bütün varlıkları ve yasaları tespit edebilir ve anlayabilir? İnsanoğlu bu düzeye hiçbir zaman gelemez de, hani diyelim ki 50 bin sene sonra gelse, o zamana kadarki insanlar ne olacak? Gayrimedeni mi olmalılar? Allah'ın böyle insanları başıboş bırakmış olması Allah'tan beklenir mi? Yakışır mı? Demek ki bir takım yasalar göndermiş. Neden onu almıyorsun, ona kafa yormuyorsun? Aristolar meydana getirmeye çalışıyorsun. Sen Aristo dediğin belki bir yönüyle zeki, bilgili de olabilir ama bir yönden de salağın biri aslında. Çünkü ona göre Allah o kadar yücedir ki insanla ilgilenmez bile. Buyurun işte Aristo'ya bakın. Alex Carroll'ın çözüm olarak sunduğu adama bakın. Yani Allah'ın insanla ilgilenmediğini söyleyecek kadar da aptal bir adam. O zaman Allah niye peygamber gönderiyor? İnsan, Allah mikropla bile ilgileniyor da halifesi olan insanla, en şerefli varlık olan insanla nasıl ilgilenmez? Ve bu adama da süper bir insan olarak bakılıyor. Yani ona süper olarak bakanlara da hayret ediyorum yani. İnsanın iç şahsiyetiyle dış şahsiyeti arasında uyum sağlayabilmek, dışımızdaki yasalarla içimizdeki yasalar arasında uyum sağlayabilmek, bunları başarabilmek için Allah'ın gönderdiği kitabı ve onun yasalarını kabul etmekten başka çare yoktur. Yani sünnetullah ile Allah'ın sünneti ile Allah'ın şeriatı arasında bir uyum vardır. Özeti bu. Allah'ın tabiata koymuş olduğu kanunlarıyla, toplumlara koymuş olduğu kanunlarıyla, insanın fıtratına yerleştirdiği kanunlarıyla kendi kitabı arasında uyum vardır. Allah'ın sünnetiyle Allah'ın kitabı uyumludur. Dolayısıyla o kitaba bakmadan varlığa uygun bir yasa meydana getirilemez, bir medeniyet meydana getirilemez. Evet. İslam kelimesi bir manası teslim olmak, bir manası da barış içinde olmak demek. Selamet içinde olmak. İslam barıştır. İslam yeryüzünü barış yurdu yapmak ister. Cennetin de bir ismi Darusselam'dır. Barış yurdudur. Böyle yani Allah'ın Müslümanlara, ehli cennete vaat ettiği yurt barış yurdu. Demek ki Allah bu dünyada da nasıl ki o dünyada barış yurdunu verecekse Müslüman kullarına, bu dünyada da Allah'ın kitabı barış yurdu yapar dünyayı. Orada barış yurdunu verecekse bu dünyayı da barış yurdu yapacak olan bir kitap göndermiştir. İnsan kendi ile barış halinde olur, kitaba uyduğu zaman. Rabbi ile barış halinde olur, kendi ile barış halinde olur. Yani Rabbi ile barış halinde olması, Rabbinin kendine razı olması. Ve kendisinde bundan mutluluk duyması. Kendiyle barış halinde olur. Yani iç aleminde fırtınalar yaşamaz. Huzur içinde olur, nefs-i mutmainneye ulaşır. Tabiatla barış halinde olur. Ya yani tabiatı kendinin yardımcısı olarak görür, Allah'ın bir kulu olarak bir Müslüman kardeşi gibi görür. Tabiat sonuçta bizim bir Müslüman kardeşimizdir. Allah'ın bize yardımcı olarak yarattığı bir varlıktır. Tabiat olmasa ne yiyeceğiz? Allah bu şekilde onu bize kardeş yapmıştır. Böyle bakan insan, dünyaya, hayata, tabiata böyle bakan insan barış içinde olacaktır. Tabiatla da barış içinde olacaktır. Tabiatla boğuşmayacaktır. Tabiatı düşman gibi görmeyecektir. Bugün Batı medeniyeti herkesi düşman gibi gösterdiği gibi tabiatı bile kendimize düşman gibi göstermektedir. Ve bakmayın siz tabiata, tabiattaki mesela diyelim ki bir balinanın kurtarılması için bir takım yalandan faaliyetler yaptıklarına, oraya hususi bir gemi gönderdiklerine filan, bunlara inanmayın. Çünkü balinaları öldürenler onlar zaten. Yani fok balıklarının kafasına vurup öldürenler kendileri. Ama bir balinayı kurtarmak için gemi göndermiş gibi de yalan söylerler. İslam insanı bunlarla barış halinde yaşamasını sağlar. Hatta meleklerle barış halinde olur. Hatta cinlerle Müslüman cinlerle barış halinde olur ve insanlarla barış halinde olur. Peki İslam bu barışı neyle gerçekleştirir derseniz, İslam'ın bu barışı ortaya koymuş olduğu tevhid inancıyla, ibadetleriyle, ahlakıyla, muamelatıyla, yani hayatımızda hayatımız için koymuş olduğu hükümlerle, alışverişinden tutun da başka evlenmeden boşanmaya kadar bütün hükümler, bunların hepsi de yeryüzünde barışı sağlar. Yani Allah önce inanç ile, ibadetler ile, ahlak kurallarıyla, muamelat kurallarıyla, esaslarıyla yeryüzünde bu barışı sağlar. Allah ile de barış halinde olmuş olur insan bu durumda. Kendiyle de, insanlarla da, bütün varlıklarla barış halinde yaşamış olur. Demek ki barış halinde yaşayabilmek için kişinin öncelikle Kur'an'la barış halinde olması gerekmektedir yani. Aksi halde barış olmaz, savaş olur. Neyle ne arasında? Toplumlar arasında, insanlar arasında, insanın kendiyle savaşı, meleklerle savaşı, Allah ile savaşı gerçekleşir. Çelişkiler olur. Kişi Allah'a isyankar olur. Allah'la barış halinde olmaz. Bir takım musibetlerle karşılaştığı zaman Allah'a isyan eder. Topluma isyan eder. Fakir olduğu zaman mesela zengin düşmanlığı yapar. Sürekli bir çatışma ortamı meydana gelir. Çelişkiler hem toplum kendi içinde, hem toplumlar arasında, nesiller arasında. Bu nesil diğer nesille çatışma halinde olur. Halbuki hepsi aynı yasalara bağlı kalmış olsalar nesiller arasında uçurum meydana gelmez. Baba ile çocuğu farklı olmaz. Dede ile torunu farklı olmaz. Hepsi aynı yasalara tabi oldukları için, tabiatın yasalarını koyan, fıtratımızın yasalarını koyan Allah bize kitap da indirerek hayatımızın yasalarını da koymuş. Buna uymuş olsaydı dedemiz de, babamız da, biz de, bizim çocuğumuz da, bizim çocuğumuzun çocuğu da nesiller arasında bir uçurum söz konusu olmayacaktır. Çatışmalar olmayacaktır. Yani bu yasalara uyulmadığında o zaman her nesil kendini başka bir şekilde ortaya koyacaktır. O zaman babayla çocuğu farklı düşüncede, inançta olacaktır. Nesiller arası çatışma kaçınılmaz olacaktır. Bu nesiller arası çatışmaların kaçınılmaz olması bundandır. Bugün mesela birçok insanın derdi çocuğuyla anlaşamıyor. Nesiller arası bir çatışma var. Yani bunun çözümü de budur. Herkesin aynı yasalara bağlı olması nesiller arası çatışmaları engeller. Mesela bugün Medeniyetler İttifakı'ndan bahsediliyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu daha evvel defalarca anlattım. Çünkü medeniyetler inançlar kurarlar. İnançlar meydana getirirler. İnançlar da çatışırlar. İnançlar ittifak edemezler. Hazreti İsa ya Allah'tır ya kuldur. Ya ilahtır ya kuldur. Bunun ortası yoktur. Dolayısıyla teslisin meydana getireceği medeniyet ile tevhidin meydana getireceği medeniyet farklı olacaktır. İnsan, insanı putlaştıran bir medeniyet insandan alacaktır kanunlarını. Tabii ki böyle olunca tevhid medeniyetinden farklı olacaktır. Çünkü tevhid medeniyetinde Allah'ın dediği olur, insanların dediği değil. Bu durumda çatışmalar olacaktır. Medeniyetler çatışması kaçınılmazdır. Peki biz savaş meraklısı mıyız? Onu mu söylemek istiyoruz? Değil. Zaten demin ifade ettik. Yani İslam zaten barış dinidir. Yani aslında barışı sağlamak ister İslam. Kur'an-ı Kerim buyurur ki es-sulhu hayır. Sulh, barış daha hayırlıdır der. İslam'ın görüşü bu. Peki o zaman madem ki böyle, medeniyetler çatışması niye kaçınılmazdır diyoruz? Ne demek istiyoruz? Tek medeniyet olmalı demek istiyoruz. Yoksa çatışma kaçınılmaz olur demek istiyoruz. Siz bırakın medeniyetlerin ittifakını, nesillerin ittifakı bile mümkün değil ki bu sistem içerisinde. Nesiller ittifak edemiyor ki zaten. Babayla evlat ittifak edemiyor. Sen hangi medeniyetlerin ittifakından bahsediyorsun? Bu bir hayaldir. Nesillerin ittifakı olmuyor. Dedeyle torun anlaşamıyor. Babayla evlat anlaşamıyor. Çünkü her nesil başka bir yasa ile eğitiliyor. Başka bir kültür ile eğitiliyor. Bu durumda çatışma kaçınılmaz olacaktır. Benim aldığım eğitimi çocuğum da alsa, çocuğumun çocuğu da alsaydı, ana kanunlarımız aynı olsaydı, aldığım eğitim derken matematik, fiziği kastetmiyorum tabii ki. O tabii ki değişecektir, o daha güzelleşecektir. Ama ana esaslar, insan olmanın, medeni olmanın ana esaslarını, kul olmanın, ben de bu eğitimden geçmeliyim. Çocuğum da çocuğumun çocuğu da, babam da babamın babası da. O zaman nesiller arasında bir uçurum olmayacaktır. Siz daha nesiller arası uçurumu halledememişsiniz. Nesillerin ittifakını, babayla evladın ittifakını sağlayamamışsınız. Hatta iki kardeşin ittifakını sağlayamıyorsunuz. Öyle değil mi? Bir kardeş başka bir kültürden etkilenmiş, öbür kardeş başka bir kültürden etkilenmiş. Anlaşamıyor, hatta düşman oluyorlar. Sağcı solcu meseleleri gibi. Bu durumda siz iki kardeşin ittifakını sağlayamazken, babayla evladın ittifakını sağlayamazken, karıyla kocanın ittifakını sağlayamazken, kocanın değer ölçüler başka, insani değer anlayışları başka, hanımınki başka. Bu durumda ittifak olur mu? Siz bir evde ittifak sağlayamıyorsunuz. Boşananlar evlenenlerden çok. Siz evde ittifak sağlayamıyorsunuz. Siz karı koca arasında, siz baba evlat arasında, siz iki kardeş arasında ittifak sağlayamıyorsunuz. Siz medeniyetler ittifakı nasıl sağlayacaksınız? Bu bir hayaldir. Medeniyetlerin ittifakının tek bir yolu vardır. Tek bir medeniyet meydana getirmekten başka çare yoktur. Tek bir kaynaktan alınmalı esaslar. O zaman ittifak hem nesiller arasında hem medeniyetler arasında, daha doğrusu tüm insanlar arasında. Zaten o zaman tek medeniyet olacaktır. Medeniyetler olmayacaktır. Medeniyetler var oldukça çatışma kaçınılmazdır. Efendim, yani tüm insanları zorla Müslüman mı yapacaksınız? Hayır. Tüm dünyada Allah hakim olacak ama insanlar Müslüman olmuyorsa olmayabilir. Dinde zorlama yok. Ama tüm dünyada aynı medeniyetin hakimiyeti olmalıdır. O kendi dinine göre yine yaşasın. Ama tek bir medeniyet olmalı dünyada. İşte bu çatışmaların olmaması toplumda bununla mümkündür. Başka türlü çatışmaları engellemek mümkün değildir. Allah'ın sünnetleri var. Aynı şekilde Allah'ın kitabıyla koymuş olduğu kanunlar var. Bu ikisi uyum halinde. İkisini de gönderen aynı Allah. Dolayısıyla eğer biz hayatımızın kanunlarını Allah'tan alırsak, Allah'ın kainata koyduğu kanunlarla uyum halinde olacağı için huzurlu olacağız ve çatışmayacağız. Tabiata konulan kanunlarla çatışmayacağız. Mesela şimdi Allah'ın tabiata koyduğu daha doğrusu kainata koyduğu veya toplumlara koyduğu bir kanunu var. Şudur. Bir toplumu Allah önce sıkar. Araf suresinde buyurulduğu gibi. Her nereye bir peygamber gönderdiysek önce orayı fakirlikle ve sıkıntıyla sıkmışızdır. Allah'a teslim olsunlar diye. Bu bir yasa. Sonra anlamazlarsa bundan, tam tersi bolluk veririz oraya. Bu da bir yasa. Ve izâ eradnâ en nuhlike karye, bir şehri helak etmek istediğimiz vakit, emerne mutrafihe, şımarıklarına emrederiz, zenginlikten şımarmış olanlarına emrederiz, fefesekû fîhe, orada günahlar işlerler, azarlar, azgınlık yaparlar ve bizim azabımız hak olur ve orayı yerle bir ederiz. Şimdi bu bir kanun. Sıralaması böyle. Böyle olacaktır diyor. Önce sıkarız, sonra açarız, sonra azap ederiz. Anlamadıkları için. Musibetten anlamadılar. Mal verdik, bolluk verdik. İyice azgınlaşsınlar ta ki azap hak olsun. Çünkü anlamıyorlar. Şimdi bu bir yasa, Allah'ın toplumlara koyduğu bir yasa. Bize de Allah kitabıyla bazı yasalar koymuş ayrıca. Diyor ki mesela, fakir olduğunuz zaman çalışın ama sabredin. Ve Allah'a yönelin, Allah'tan isteyin. Bunlar ne yaptılar? Fakirleştiler. Allah'a yöneleceklerine yönelmediler. Bakın, o yasaya uygun davranmadılar. Anlıyor musunuz? Yani o bir sünnetullah idi. Bu da kitabın hükmü. Kitap diyor ki Allah'a yalvar. Sıkıntıya düştüğün zaman Allah'a yalvar, Allah'a yönel. Yalnız dua etme. Allah'ın dediği gibi bir hayat yaşa. Bunu yapmadığın zaman, işte bu kitabı, Kur'an'ın bu emrine uymadığında o sünnetullah'la çatışırsın. O sünnetullah o zaman devreye girer. Der ki sen anlamadın mı? O zaman zenginlik verilecektir. O onu nimet sanacak. Halbuki azap için veriliyor. İmtihan kaybettiği için veriliyor aslında o. O şekilde ondan sonra azap gelir. Demek ki kitaptaki hükümler Allah'ın tabiata, kainata koyduğu, toplumlara koyduğu bir takım yasalarla uyumludur. Ona uyduğumuz zaman sorun kalmayacaktır.